52. ayrım.
Son söz. Denetleyicinin anlatımı. 27 Kasım Perşembe, 30 Aralık Salı. Milenyum'un Kasım'ın son haftasında yayınlanan Hans-Erik Wennerström'ü konu edindiği 47 sayfalık özel sayısı saatli bomba gibi patladı. Ana metnin altını Erika ve Mikael birlikte imzalamışlardı. İlk birkaç saat şaşkınlık yaşayan basın organları bu atlatma haber karşısında nasıl tavır takınacaklarına karar veremediler. Bir yıl önce benzer bir haberin altına imza atan Mikael Blomqvist, iftiradan hapse mahkum olmuş ve göründüğü kadarıyla Millennium dergisindeki işinden atılmıştı. Bu nedenle güvenilirliği oldukça alt seviyede seyrediyordu. Şimdi aynı dergide, aynı gazeteci, mahkumiyetine yol açanlardan çok daha ağır ithamlarla boy gösteriyordu. İddiaların bir kısmı her türlü sağduyuyu zorlayacak kadar saçmaydı. İsveç basını kuşkuyla beklemeyi seçmişti. Ama televizyon 4'ün sunucusu akşam haberlerinin büyük bir bölümünü bu habere ayırmış, Blomqvist'in iddialarının en çarpıcı bölümlerini 11 dakika boyunca özetlemişti. Erika Berger birkaç gün önce öğle yemeği yediği bu kadına özel bir öncelik vermişti. Televizyon 4'ün atlatma haberinden sonra devlet kanalları bu haberi verebilmek için akşam 9 haberlerine kadar beklemek zorunda kalmışlardı. TT Haber Ajansı bile mahkum olan gazeteci, sanayiciye ağır suçlamalar yöneltti gibi dikkatli bir başlıkla ilk bu haberi geçmişti. Haber metni televizyon haberlerinin kısa bir özetiydi. Ama TT'nin habere yer vermesi, o zamana kadar Millennium'un iddialarını görmezlikten gelen tutucu sabah gazetelerinde ateşli bir faaliyete yol açmış ve düzinelerce yerel gazete baskıdan hemen önce birinci sayfalarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Liberal Sabah gazetesi Millennium'un haberini bizzat genel yayın yönetmeninin kaleme aldığı baş makalede yorumlamıştı. Bu yayın yönetmeni makaleyi yazdıktan sonra bir akşam yemeği davetine katılırken televizyon 4'ün akşam haberlerinin büyük bölümünü Millennium'un ortaya çıkarttığı skandala ayırmıştı. Bu haberleri hafife alan Liberal Sabah gazetesinin yayın yönetmeni sekreterinin Blomqvist'in iddialarının gerçek olabileceği yönündeki ateşli telefonlarını aldırmamış, artık klasikleşmiş bir ifadeyle "boş laf, eğer öyle olsaydı bizim ekonomi muhabirlerimiz çoktan ortaya çıkartırdı" diye cevap vermişti. Sonuç olarak Millennium'un iddialarını ciddiye almayan basından gelen tek ses de bu liberal yayın yönetmeninin baş makalesiydi. Makalede Millennium'un kişisel intikam peşinde olduğu şapşal bir gazetecilik anlayışıyla suç işlediği ifadelerine yer veriliyor ve namuslu bir vatandaşa karşı yöneltilen suçlamalara karşı savcıları göreve çağırıyordu. Onun tartışmaya tek katkısı da buydu. O akşam Millennium'un yazı işleri bürosu doluydu. Aslında büroda yalnızca Erika Berger'in ve telefonlara cevap vermesi için yeni işe alınan Malin Eriksson'un olması kararlaştırılmıştı. Saat 10'a gelmesine rağmen çalışanların bir kısmı bürodan ayrılmamış, üstelik 4 eski personel ve yarım düzine serbest gazeteci de büroya gelmişti. Akşam gazetelerinden birinde çalışan eski bir tanıdığı, ekonomi mafyası başlığı altında Wennerström olayına 16 sayfa ayırdıkları gazetenin taslağını gönderdiğinde Christer Malm bir şişe şampanya açtı. Ertesi gün akşam gazeteleri piyasaya çıktığında eşine az rastlanır bir sürek avı başlamıştı. Basında çıkan haberleri okuyan Malin Eriksson, Millennium'da çalışmanın çok zevkli olacağı sonucuna varmıştı. Haberin çıktığı günün haftası İsveç borsası sarsılmış, polis olayı araştırmaya başlamış, savcılar göreve çağrılmış ve hisse senetleri panik içinde satılmaya başlamıştı. İki gün içinde Wennerström olayı hükümetin sorunu haline dönüşmüş, Maliye Bakanı olay hakkında açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Basının başlattığı sürek avı, Millennium'un iddialarını çok ağır suçlamalar içermesine rağmen hiç sorgulamadan yuttukları anlamına geliyordu. Ama ilk Wennerström olayından farklı olarak bu defa Millennium çok ciddi belgeler ortaya koymuştu. Wennerström'ün mailleri, bilgisayarlarından kopyalanmış Cayman Adaları'nda ve iki düzine ülkedeki gizli hesapların bilançoları, gizli anlaşmalar ve biraz dikkatli bir gangsterin asla hard diskine kaydetmeyeceği daha bir sürü aptallıklar. Millennium'un iddialarının yüksek mahkemede ele alınacağı da çok açıktı. Davanın er ya da geç orada sonuçlanacağına dair herkes hemfikirdi. 1932 yılında yaşanan Gruyère olayından sonra İsveç finans dünyasında bu çapta bir olay yaşanmamıştı. Wennerström olayı Göte Bank'ı tarumar etmiş ve Trustor sahtekarlığını gölgede bırakmıştı. Bu, şimdiye kadar hiçbir sahtekarın başvurmaya cesaret edemeyeceği kadar büyük bir dolandırıcılıktı. Ekonomi muhabirlerinin bir olayı anlatırken sistemli sahtekarlık, mafya ve gangster dünyası sözcüklerini kullanmaları İsveç tarihinde vaki değildi. Wennerström'den, genç borsa simsarlarının yer aldığı yakın çevresinden, ortaklarından ve Armani kostümlü avukatlarından bir soyguncu çetesi ya da eroin tüccarlarından bahsedilir gibi bahsediliyordu. Basının sürek avına başladığı ilk günler Mikael Blomqvist ortalarda görünmemişti. Ne mail ne de telefonla ulaşılabiliyordu. Millennium adına bütün açıklamaları Erika Berger yapıyordu. Ulusal basına, önemli yerel basına ve sayısı giderek artan yabancı basına açıklama yapmaktan kızgın bir kediye dönmüştü. Millennium'un nasıl olup da bu çok gizli tutulması gereken belgeleri ele geçirdiği sorulduğunda dudaklarına gizemli bir gülümseme yerleşiyordu. Kaynağımızı tabii ki açıklayamayız. Wennerström hakkında geçen yıl yapılan açıklamanın niçin fiyaskoyla sonuçlandığı sorulduğunda gizemli havası daha da artacaktı. Gerçeğin tamamını anlatmasa bile yalan da söylemiyordu. Off the record, burnuna mikrofon dayanmışsa acele bir akıl yürütmeyle yanlış çıkarsamalara yol açabilecek birkaç bilgi kırıntısı ortaya atıyordu. Mikael'in ilk davada savunma yapması halinde kurtulması mümkünken, bundan kaçınıp hapis ve para cezasına gönüllü katlandığı yönünde söylentiler yayılmıştı. Bu söylentilere göre elindeki belgeleri mahkemeye sunması halinde kaynağı kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağı için kendini feda etmişti. Kaynağını deşifre etmek yerine cezaevine girmeyi tercih eden Amerikan basınındaki örneklerle kıyaslanan Mikael, onu utandıran yağlı sözcüklerle popohlanıp kahraman mertebesine oturtuluyordu. Ama şimdi yanlış anlaşılmaları düzeltmenin sırası değildi. Bir konuda herkes hemfikirdi. Millennium'a bu belgeleri Wennerström'ün en yakın çevresinden biri vermiş olmalıydı. The Deep Throat'ın kim olduğuna dair hararetli bir tartışma başlamıştı. Kimilerine göre bu, Wennerström'e diş bileyen bir çalışma arkadaşı, kimilerine göre kokain bağımlısı kızı, kimilerine göre de başka bir aile bireyiydi. Yani ortada bir sürü aday vardı. Bu konuda ne Erika Berger ne de Mikael Blomqvist yorum yapmıştı. Millennium'un özel sayısı yayınlandıktan 3 gün sonra, akşam gazetelerinden biri, Millennium'un intikamı başlığıyla çıktığında artık kazandıklarını düşünen Erika'nın keyfine diyecek yoktu. Gazete, Millennium ve çalışanlarından övgüyle söz etmesinin yanı sıra, haberin yanına Erika'nın güzel çizilmiş resmini de koymuştu. Ona hemen araştırmacı gazetecilerin kraliçesi adı verilmişti. Bu, eğlence sayfaları için oldukça sıkı bir rütbeydi. Üstelik büyük gazetecilik ödülünden de bahsediliyordu. Millennium'un ilk top ateşinden 5 gün sonra Mikael Blomqvist'in yazdığı Mafyanın Bankerleri adlı kitap dağıtıma girdi. Mikael'in hummalı bir çalışmayla Eylül-Ekim aylarında Sentham'da yazdığı bu kitap, büyük bir gizlilik ve aceleyle Morgan Gava'daki Halvik's reklam yayın evinde basılmıştı. Millennium logosuyla yayınlanan ilk kitaptı. İlk sayfasında şifreli bir ithaf vardı. Bana golf sporunun faydalarını gösteren Seli'ye. Karton kapaklı, 615 sayfalık tuğla gibi bir kitaptı. Zarar etmemek için yalnızca 2000 adet basmışlardı ama birinci baskı yalnızca birkaç gün içinde tükendi. Erika Berger 10.000 adet daha basılmasını sağladı. Eleştirmenler Mikael Blomqvist'in bu defa belge yayınlamaktan çekinmeyip fazlasıyla kanıt gösterdiğini yazdılar. Bu konuda bütünüyle haklıydılar. Kitabın 1/3'ü Wennerström'ün bilgisayarlarının hard disklerinden alınmış eklerden oluşuyordu. Kitabın yayınlandığı gün Millennium kendi web sayfasına Wennerström'ün bilgisayarlarından kopyalanmış belgeleri içeren bir PDF dosyası eklemişti. İlgilenen herkes bu sayfaya girip kaynakları kontrol edebilirdi. Mikael'in ortalarda gözükmemesi, Erika ile birlikte kararlaştırdıkları bir basın stratejisiydi. Ülkedeki bütün basın organları onun peşindeydi. ilk defa kitabı piyasaya sürüldüğünde ortaya çıktı ve Televizyon 4'teki kadınla özel bir röportaj yaparak devlet kanallarını bir kez daha atlatmasına imkan verdi. Ama bu önceden kararlaştırılmış, danışıklı soruların yöneltildiği düzmece bir röportaj değildi. Ortaya çıkmasıyla ilgili röportajı banttan seyreden Mikael, özellikle bir cevabını çok sevmişti. Röportaj, Stockholm borsasının düşüşe geçtiği, sıkışan para babalarının üzerimize gelirseniz kendimizi pencerelerden atarız blöfünden medet umduğu günlerde canlı yayınlanmıştı. Mikael'e, İsveç ekonomisinin çökmeye başlamasından milenyumun sorumlu olup olmadığı sorulmuştu. İsveç ekonomisinin çöküşe geçtiği iddiası boş bir iddia diye yanıtlamıştı hiç beklemeden. Muhabirin kafası karışmış gibiydi. Bu beklediği kalıba uygun bir cevap değildi. Ezberi bozulmuş, röportaja doğaçlama devam etmek zorunda kalmıştı. İkinci soru tam da Mikael'in beklediği gibiydi. İsveç borsa tarihinin en ağır çöküşünü yaşıyoruz ve sen buna boş laf diyorsun. İki şeyi birbirinden ayırmak zorundayız. İsveç ekonomisi ve İsveç borsasını. İsveç ekonomisi bu ülkede her gün yeniden üretilen ürün ve hizmetlerin toplamıdır. Ericsson'un telefonları, Volvo'nun arabaları, Ska'nın piliçleri ve Kruna'nın Skövde'ye yapılan nakliyatlar. İşte İsveç ekonomisi bu. Ve bu ekonomi bir hafta önce ne kadar güçlü ya da zayıftıysa bugün de o kadar güçlü ya da zayıf. Kadın bir yudum su içerek bu cevabı yutmaya çalışmış. Borsa bütünüyle başka bir şey. Orada bir ekonomi yok. Ne üretim ne de hizmet. Orası bir takım adamların şu ya da bu şirketin şu kadar milyar değerinde olduğu ya da olmadığına saat saat karar verdiği bir fantezi dünyasıdır. Gerçekle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı gibi İsveç ekonomisiyle de bir ilgisi yoktur. Yani borsanın bir taş gibi düşmeye başlamasının hiç önemi yok mu diyorsun? Evet, hiç önemi yok, demişti Mikael, yorgun ve tevekkül sahibi bir kahin sesiyle. Şimdi söyleyeceği şeyler bir sene boyunca defalarca alıntılanacaktı. Bu bir sürü dala vericinin hisse senedi paylarını İsveç'teki şirketlerinden Almanya'ya aktarmalarının dışında bir anlam ifade etmiyor. Bunlar her ciddi muhabirin ortaya çıkartıp vatan hainleri yaftasıyla teşhir etmesi gereken insanlar. Müşterilerinin kar hırslarını doyurmak için sistemli bir biçimde ve büyük ihtimal bilinçli olarak İsveç ekonomisine zarar veriyorlar. Bu cevap karşısında Televizyon 4'ün muhabiri tam da Mikael'in beklediği soruyu sorma gafletinde bulunmuştu. Yani bugün yaşadıklarımızda basının sorumluluğu yok diyorsun. Aksine, basının olağanüstü sorumluluğu var. En az 20 yıldır bir sürü ekonomi muhabiri Hans-Erik Wennerström'ün işlerini kontrol etmekten kaçındılar. Bununla da yetinmeyip adamın prestij kazanması ve ideal bir iş adamı portresi çizmesine yardımcı oldular. Eğer bu gazeteciler son 20 yılda işlerini adam gibi yapsalardı, bugün yaşadıklarımızı yaşamayacaktık. Blomqvist'in ortaya çıkması bir dönüm noktası oldu. Milenyum o bir haftalık sürede tavan yapmıştı. Ama Mikael'i televizyonda sakin bir şekilde iddialarını savunurken izleyen Erika Berger, hem haberin tuttuğunun hem de derginin fantastik iddialarının gerçek olduğunun ayrımına ilk defa o zaman varmıştı. Mikael'in tutumu habere yeni bir yön kazandırıyordu. Bu röportajdan sonra Wennerström olayı basının ekonomi sayfalarından, suçları araştıran muhabirlerin masalarına taşınmış, gazetelerin yayın yönetmenlerine yeni bir düşünce tarzı getirmişti. Daha önce polis muhabirleri eğer söz konusu olan Rus mafyası ya da sigara kaçakçılığı yapan Yugoslavlar değilse, ekonomik suçları ya hiç yazmaz ya da nadiren yazarlardı. Bu muhabirlerden borsadaki karışık işleri araştırmaları hiç beklenmezdi. Ama Mikael'in röportajından sonra bir akşam gazetesi, konut sektöründe faaliyet gösteren ve şimdi Alman hisse senetleri almaya hazırlanan birkaç emlak devinin portresini çizdi. Gazete, ülkelerini satıyorlar başlığıyla çıktı. Adı geçen emlakçılardan yorum istenmiş, hiçbiri açıklama yapmaya yanaşmamıştı. Ama o gün hisse senedi satışları önemli ölçüde düşmüş ve birkaç emlakçı yurtsever havalarına bürünerek akıntıya karşı koymaya başlamıştı. Bu gelişmeleri gülerek izliyordu Mikael. Milanyum'un yaptığı haberin baskısı öylesine etkileyici olmuştu ki derin bir endişeye kapılan bir sürü siyah kostümlü adam, bunlar birbirlerine meslektaş derlerdi, İsveç finans dünyasının çekirdeğinde tesis edilmiş olan çok özel kuralları çiğnemeye başlamışlardı. Emekli Volvo şefleri, şirket yöneticileri ve banka şefleri televizyon kanallarında boy gösterip zararı sınırlandırmak için soruları cevaplandırıyorlardı. Durumun ciddiyetine işaret ediyor, Wennerström grubuyla aralarına en kısa sürede mesafe koymaktan ve hisse senetlerini ellerinden çıkartmaktan bahsediyorlardı. Wennerström bu konuda ağız birliği etmişlerdi. Ne olursa olsun gerçek bir sanayici değildi ve kulüpte hiçbir zaman ciddi kabul görmemişti. İçlerinden biri Wennerström'ün Northland'li bir işçi ailesinden geldiğini hatırlatarak başarının başını döndürmüş olabileceğini söyledi. Bir başkasına göre Wennerström olayı yalnızca kişisel bir trajediydi. Başka biri de Wennerström hakkında her zaman şüphe duymuş olduklarını keşfetti, övüngen ve şımarıktı. İlerleyen haftalarda Milenyum'un yayınladığı belgeler dikkatle incelendikten ve bütün parçalar bir araya getirildikten sonra Wennerström İmparatorluğu'nun merkezinde mafyanın yer aldığı bir tür karanlık şirketler topluluğu olduğuna karar verildi. Bu şirketler yasa dışı silah ticaretinden, Güney Amerika'da eroin ticaretine, New York'ta kadın ticaretinden, Meksika'da çocukların cinsel istismarına kadar bir sürü kirli dolap çeviriyordu. Wennerström İmparatorluğu'na ait Kıbrıs'ta kayıtlı bir şirketin, Ukrayna'daki kara pazardan uranyum almaya çalıştığının ortaya çıkartılması insanları telaşlandırmıştı. Nerede kirli bir iş varsa altından bu imparatorluğa ait paravan bir şirket çıkıyordu. Erika Berger, Wennerström hakkında yazdığı kitabın Mikael'in şimdiye kadar yazdıklarının en iyisi olduğuna karar vermişti. Üslubu biraz dağınık, hatta biraz yavandı. Edebiyat yapmaya vakti de yoktu. Ama ateşli bir kitap çıkmıştı ortaya. Bu kitabı yazarken Mikael'in eski kini depreştiği için okuyucunun onun duyduğu öfkeyi hissetmemesi imkansızdı. Mikael, Kvernen Baran'ın dış kapısında bir tesadüf eseri, eski hasmı olan ekonomi muhabiri William Bork'la karşılaştı. Mikael, Erika Berger, Christer Malm, Lucia tatilinden faydalanarak derginin diğer çalışanlarıyla birlikte şirket hesabına felekten bir gece çalmaya çıkmışlardı. Borg'un yanında salender yaşlarında kör kütük sarhoş bir kız vardı. Mikael onu görür görmez durdu. William Bork her zaman sinirlerini oynatmıştı. Kötü bir şey dememek ya da yapmamak için kendini dizginledi. Karşı karşıya durup bakışlarıyla birbirlerini tarttılar. Mikael'in ona duyduğu nefret çok aşikardı. Erika bu maço pozlara bir son vermek için kolundan tutup Mikael'i bara soktu. Mikael ilk fırsatta Lisbeth Salander'den Bork hakkında bir araştırma yapmasını istemeye karar vermişti. Yalnızca iş olsun diye.